hanginiz kaygılanmakla ömrünü uzatabilir? Bu basit şeyi bile yapamıyorsanız, başka şeyler için kendinizi sıkmayın. Zambaklara bakın, nasıl büyürler. Hiç çalışıp çabalamadan. Oysa Kral Süleyman bile tüm görkemi içinde onlar kadar güzel görünmemişti. Eğer Tanrı bugün var olup yarın ocağa atılan yabani otu bile böylesine süslüyorsa, sizi çıplak bırakmayacağı daha kesindir. Ey siz imanı az olanlar!
İmanımızı arttır.
Bir hardal tanesi kadar bile imanınız olsaydı, şu dut ağacına derdiniz ki, kendini köklerinden sök denize at, o da sözünüzü dinlerdi.
İnsanlığın günahlarını ortadan kaldıran kurban olarak öleceğini bile bile İsa, Kudüs'e doğru yola çıktı. Halktan birçok kişi İsa'nın gelmesine sevinip onu kral ilan ettiler. Ama bazı din liderleri ise İsa'yı azarladı.
İsa eşeğin sırtına binerken büyük ve coşkun bir kalabalık buldu.
Hoca, öğrencilerine susmalarını emret.
Size şunu söyleyeyim ki onlar sussalar bile taş toprak bağırmaya başlayacak.
Kudüs'e! Kudüs'e! Kudüs'e!
Sonunda İsa eşek üzerinde Kudüs'e ulaşır. Şehre bakarken İsa'nın üzerine büyük bir üzüntü çöker.
İsa Kudüs'e yaklaştı. Ama kenti gördüğünde oranın haline ağlamaya başladı.
Keşke sen bugün huzura giden yolu görebilseydin. Ama göremedin. Gün gelecek, düşmanların çevrende siperler kuracaklar. Dört bir yanından seni kuşatıp kıstıracaklar ve dört duvar arasında seni mahvedecekler. Seni ve çocuklarını taş taş üstünde bırakmayacaklar. Çünkü sen Tanrı'nın seni kurtarmaya geldiği anı bilmek istemedin.
İsa ve öğrencileri içinde pazar kurulmuş tapınağa doğru yaklaşırlar.
Kudüs'teki kutsal tapınak bir ibadet yerinden çok bir ticaret merkezi olmuştu.
Yalnızca çıkarlarını gözetenlerin telaş ve kutuşmalarını gören insan olmalı. Teker teker bütün masaları devirir. Hayvanları kafeslerinden çıkararak pazarı bir mezbaha yerine çevirir. Hayvanlarını yakalamaya çalışan insanlar bir kargaşa yaratırlar.
Kutsal kitapta benim evim ibadet evi olacaklar ama siz burayı haydut yatağına çevirmişsiniz.
Söyle bize! Bu gibi şeyleri bize anlatmaya ne hakkın var?
Bu hakkı kim verdi sana?
Size bir soru sorayım, söyleyin bana. Yahya vaftiz etme hakkını Tanrı'dan mı yoksa insandan mı aldı?
Bu soru Ferisileri öyle ürkütür ki sıkıntılı bir şekilde köşeye çekilip soruya yanıt ararlar.
Ne desek?
Tanrı'dandır desek, o zaman neden Yahya'ya inanmıyorsunuz diyecek.
İnsandandır desek, buradaki kalabalık bizi taşlamaya başlayacak. Çünkü hepsi Yahya'nın peygamber olduğuna inanıyor.
Kimden aldığını bilmiyoruz.
Öyleyse ben de bunları hangi akla yaptığımı söylemeyeceğim. Adamın biri bir bağ yetiştirir. Ve bağını bir gün birkaç kiracıya kiralar. Sonra uzun bir süre ortada görünmez. Bağ bozumu zamanı geldiğinde kiracılara kölesini yollayıp bağ bozumundan kendi payına düşeni ister. Ama bağcılar köleyi bir güzel dövüp eli boş olarak geri gönderirler. Bağ sahibi bir başka köle gönderir. Kiracılar onu da dövüp hakaret ettikten sonra eli boş olarak geri gönderirler. Adam bu kez üçüncü bir köle gönderir ama bağcılar onu da yaralayıp kovalarlar. Bağın sahibi kendi kendine düşünüp taşınır. Acaba ne yapsam? Kendi sevgili oğlumu göndereyim. Eminim ona saygılı davranırlar der. Fakat kiracılar oğlunun geldiğini uzaktan görünce birbirlerine der ki, İşte ev sahibinin oğlu geliyor. Onu öldürelim. Böylece malı da bizim olur. Peki şimdi bağ sahibi kiracılara ne yapacak? Gelip onları öldürecek, sonra bağını başka kiracılara kiralayacak. Peki bu ayetin anlamı nedir? İnşaatçıların gereksiz bulup attıkları taş en önemli taş olup çıktı. O taşın üstüne düşen paramparça olacak. Eğer taş bir kimsenin üstüne düşerse o kimseyi toz edecek.
Hocam, senin söylediklerinin ve öğrettiklerinin doğru olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ki sen insanın mevkiine bakmazsın. Tanrı yolunu doğrulukla öğretirsin. Söyle bize, İmparator Sezar'a vergi ödevimiz kutsal yasamıza uygun mu değil mi acaba?
Dikkat et, tuzaktır.
Bana bir gümüş para gösterin. Üzerinde kimin resmi ve adı var?
Sezar!
Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin.
Fısıh denilen hamursuz bayramı yaklaşmaktaydı. İsa, Simon Petrus ve Yuhanna'yı hamursuz ziyafetini hazırlamak için önden yolladı.
Simon Petrus ve Yuhanna ekmek ve diğer ihtiyaçlarını almaktadırlar. Ve şimdi İsa öğrencileriyle fısıh yemeğini oturur. İsa konuşmaya başlamadan önce öğrencilerine dikkatle bakar.
Çekeceğim acılardan önce bu hamursuz ziyafetinde sizlerle birlikte olmayı çok istedim. Şunu iyi bilin ki Tanrı'nın egemenliğinde asıl anlamına kavuşmadan bu yemeği bir daha yemeyeceğim.
İsa şarap kabını alır ve ayağa kalkar.
Evrenin sahibi, asmadan üzüm çıkaran ulu Tanrı. Şükür olsun sana. Bunu alın, aranıza paylaşın. Şunu iyi bilin ki Tanrı'nın egemenliği gelinceye kadar Asma'nın ürününden içmeyeceğim.
Öğrenciler sırayla kaptan içerken İsa ekmeği alır.
Evrenin yöneticisi, topraktan ekmek çıkaran ulu Tanrı, şükrolsun sana.
İsa ekmekten bir parça koparır ve öğrencilerine verir.
Bu sizin için feda edilen bedenimdir. Beni anmak için bunu yapın. Bu kase sizin için akıtılan benim kanımla onaylanan yeni anlaşma simgeler.
Ekmek yeme ve şarap içme sırası Yahuda İskariyot'a geldiğinde yüzünde sinsi bir ifade belirir.
Ama işte bana ihanet edenin eli benimle aynı sofranın üstünde. Gerçi insanoğlu Tanrı'nın kararlaştırdığı ölüme gidecek ama ona ihanet edenin vay haline.
Olamaz, imkansız. İmkansız bu.
Efendimiz, sahinin adını bildir bize.
Aranızda en büyük kişi kendini en küçük saymalı. Önderiniz ise hizmetkar gibi olmalı. Kim daha büyüktür dersiniz? Oturup yemek yiyen mi? Yoksa ona hizmet eden mi? Oturup yiyen elbette. Ama ben sizlerin arasında hizmet eden gibiyim. Bütün sıkıntılı anlarımda hep yanımdaydınız. Babamın egemen olma hakkını bana verdiği gibi ben de aynı hakkı sizlere vereceğim. Benim egemenliğimde soframda oturup yiyip içeceksiniz. Tahtlarda oturup İsrail'in 12 kabilesine hükmedeceksiniz.
Öyleyse hain yok hocam.
Simon bak. Şeytan hepinizi sınamak istedi. İyiyi kötüden ayırmak istedi. Tıpkı çiftçinin buğdayı eleyip samandan ayırdığı gibi. İmanını kaybetme diye senin için dua ettim Simon. Bana döndüğün zaman kardeşlerini de güçlendir.
Hocam, ben seninle birlikte hapse girmeye, hatta ölmeye bile hazırım.
Bak dinle Petrus. Bugün horoz ötmeden sen beni tanıdığını 3 kez inkar edeceksin.
İsa'nın şok edici sözleri Simon Petrus'u susturur ve derin derin düşünmeye başlar.
Sizlere halka kesesiz, torbasız, ayakkabısız yolladığında bir eksiğiniz var mı?
Hayır, yoktu.
Şimdi ise kesesi, torbası olan yanına alsın. Kılıcı olmayan giysilerini satıp kendine bir kılıç alsın. Kutsal kitapta şöyle yazılıdır. O suçlularla bir sayıldı. Hakkımızda yazılan bu ayet yakında gerçekleşecek.
Efendimiz bakın. İşte 2 bıçak.
Yeter artık.
Yahudilerin yüksek din meclisi toplanıp İsa'dan nasıl kurtulabileceklerini ve kurtulmak için ne yapmak gerektiğini konuştular. O sırada şeytan İsa'nın 12 havarisinden biri olan Yahuda İskariot'un yüreğine girdi. Yahuda İsa'yı tuzağa düşürmek için dini liderlerle anlaştı. İsa Kudüs'ten ayrılıp dua etmek için Zeytinlik Dağı'na çıktı.
Ve şimdi gece olmuştur. İsa ve bütün grup dağ eteğinde toplanmış olarak görülür. 2 öğrenci ayakta uzun bıçaklarını bilemektedirler. İsa onlara doğru ilerler.
Ayartılmamak için dua edin.
Yahuda İsa'yı yalnız 30 gümüş paraya sattı. İsa, insan günahının cezasını çekmek için pek yakında kurban olarak öleceğini bilip dua etti.
Bu arada Yahuda İskariot, Hanna ve Kafayas diğer yaşlılardan para almaktadır. Şimdi tekrar dağ yamacına dönüyoruz. İsa, ay ışığında bir kayanın yanında dizüstü çöker ve dua etmeye başlar.
Baba, sen istersen bu acı kaseyi benden uzaklaştırabilirsin. Ama benim isteğim değil. Senin isteğin yerine gelsin.
Ve ona güç vermek için gökte bir melek göründü. İsa'nın teri kocaman kan damlaları gibi taşın üzerine aktı.
İsa öğrencilerine döndüğünde hepsinin kamp ateşi yanında uykuya daldıklarını görür.
Neden uyuyorsunuz? Kalkın ve ayartılmamak için dua edin.
Tam o anda kalabalık bir asker ordusu onlara yaklaşmaktadır. Bu olayın elebaşları Hanna, Kafayas ve Yahuda İskariyot'tur. Yahuda İskariyot ilerleyip İsa'nın önünde durur.
Yahuda.
İsa'yı yanağından öpmek için eğilir.
İnsanoğluna bir öpücükle mi ihanet edeceksin?
Efendimiz, kılıçla vuralım mı?
Tutuklayın onu!
Hadi!
Simon Petrus, bağıran bir askerin kulağını koparmak için fırlar.
Yeter artık!
İsa şaşırtıcı bir güç ve hızla onları birbirlerinden ayırır. Sonra yaralanan adamın kafasını bir süre tutar. İsa ellerini çektiğinde herkes görür ki adamın elinde hala kendi kanı varken kulağı tamamen iyileşmiştir.
Neden sanki bir suçluymuşum gibi kılıçlarla topuzlarla geldiniz? Her gün tapınakta sizlerle birlikteydim. O zaman beni tutuklamaya kalkışmadınız. Ama bu sizin harekete geçme saatiniz. Şeytanın gücünün egemen olduğu saat.
Şimdi bütün kalabalık telaş içinde İsa'yı onu ele geçirenlerle yalnız bırakırlar.
Tutuklayın onu!
Sakın kaçırmayın!
İsa Mesih götürülürken Petrus bir gölge gibi onları arkadan izlemektedir. Kafayas ve Hanna İsa'yı acımasız askerlerin eline bırakıp binaya girerler.
Kaçırmayın, sıkı tutun.
Askerler İsa'yı din başkanının avlusuna götürüp Yahudilerin kralı diye alay ettiler.
Askerler İsa'yı ateşe doğru fırlatıp dövmeye başlar.
Hadi.
Simon Petrus da bu sırada kalabalığa
yaklaşır. Kurtar kendini bakalım. Kurtar kendini hadi. Kendini kurtar da görelim.
Bu adam da İsa ile birlikteydi.
Kadın, ben onu tanımıyorum bile.
Onları birlikte gördüm.
Askerler İsa ile dalga geçerken Simon Petrus bir kadının kendini tanıması üzerine korkuyla kaçar.
Bizler senin aciz kullarınız. Birine hayranlık duymak nasıl oluyormuş? Ha?
Sen de onlardan birisin.
Hayır, değilim.
Simon Petrus karanlıklar arasında kaybolur. Zaman geçer ve ateş yerini küle bırakır. İsa kımıldamadan oturur ve bekler. Sarhoş askerlerin hemen arkasında Simon Petrus belirir. Biri Simon'u işaret eder.
Yo, doğru mu?
Bu adamın İsa ile birlikte olduğundan hiç kuşkum yok. Çünkü o Celile'dendir.
Saçmalama, neler söylüyorsun? Ne demek istediğini anlamadım.
Horozun ötüşü sona erdiğinde
İsa döndü ve öylece Petrus'a baktı. O sırada Petrus İsa'nın söylediklerini anımsadı. Bugün horoz ötmeden önce beni tanıdığını 3 kez inkar edeceksin demişti.
Sahne değişir ve askerlerin İsa'ya yaptıkları işkenceyi gösterir.
Kim vurdu sana? Tahmin et bakalım. Hadi bil. Bilsene. Şimdi kim vuracak sana? He?
Durun. Yapmayın diyorum. Onu meclise çıkarın.
Yürü.
Yahudilerin Yüksek Din Meclisi İsa'yı sorguya çekmek için toplandı.
İsa hakimlerin önüne çıkartılır. Çok kötü dövüldüğü açıkça bellidir. Gözleri yorgun ve hatta çökmüştür. Ama Hanna kendine ilk soruyu sorduğunda ona sabit gözlerle bakar.
Söyle bize, sen Mesih misin?
Söylesem de bana inanmayacaksınız. Ben size bir soru sorsam bana cevap vermeyeceksiniz. Ama bundan böyle insanoğlu... her şeye kadir Tanrı'nın sağ yanında yer alacaktır.
Öyleyse sen Tanrı'nın oğlu musun?
Evet, oğluyum.
Söylediklerini kendi kulaklarımızla işittik.
Onu Vali Pilatus'a götürelim.
Evet, götürün.
Ve İsa'yı o güne dek gelmiş geçmiş en zalim Romalı valilerden biri, binlerce insanı çarmıha gerdirmiş olan Pontius Pilatus'un huzuruna götürdüler.
Sabahın köründe burada ne işiniz var?
Bu adam halkımızı saptırıyor. Tapınakta kargaşalık çıkardı.
Cezası ne olacak? Hüküm verin.
Bu adamı suçlamak için hiçbir neden görmüyorum.
Biz onu suçlu buluyoruz. Halka, imparatora vergi ödemeyin dedi. Kendini Mesih kral ilan etti.
Kral mı? Sen Yahudilerin kralı mısın?
Evet, öyleyim.
Pilatus'un sarayının avlusu askerlerle doludur. Arkada kapılara doğru kalabalığın kan için bağırdığı duyulur. Pontius Pilatus oldukça iri kıyım bir adamdır. Merdivenlerden inerek halkı yatıştırmaya çalışır.
Bu adam ölümü hak edecek bir şey yapmamış ki. Bu nedenle onu kırbaçlatıp sonra serbest bırakacağım.
Adetlerimize göre bayramımızda bir kişiyi salıvermeniz gerek, Ekselans.
Barabas'ı serbest bırakınız efendim.
Evet, bize Barabas'ı geri verin.
Bu adamı yok edin.
Sen, kırbaçlayın onu.
İsa'yı hoyratça yere çöktürüp ellerini arkadan bağlarlar.
Hmm.
İsa'yı çarmıha gerdirmek için olanca güçleriyle bağırmaya devam ettiler. Böylece Vali Pilatus İsa'yı ölüm cezasına çarptırdı. Kendi istedikleri adamı kargaşalık çıkarmak ve adam öldürmek suçundan hapse girmiş olan Barabbas'ı serbest bıraktılar. İsa'yı çarmıha gerdirmek üzere askerlerine teslim etti.
Pilatus balkonda kalabalığı dinlemektedir. Birdenbire aklına bir şey gelmiş gibi fırlar ve aşağı doğru ilerler. İsa'yı bulunduğu yerden alıp ihtiyarların ayakları altına atarlar.
Götürün.
Pilatus aşağıdaki kalabalığa bakar durumda balkonda belirir. Daha sonra aşağıya rulo halinde bir kağıt fırlatır. Bu İsa'nın ölüm emridir. Kudüs sokakları oldukça kalabalıktır. İsa ağırlığı altında ezildiği haçını rahatlıkla taşıyabilsin diye ona bir asker önden yol açmaktadır. Birçok kişi nefretle haykırırken diğer bir kesim ise İsa için yürekten acı duymaktadır. İsa tökezleyip düşer. Oldukça zayıf olduğu görülmektedir. Ve Kireneli Simon haçı taşımasında yardım etmek için çağrılmıştır.
Sen! Adın ne?
Kireneli Simon efendim.
Al çarmıhı taşı.
İsa artık öyle güçsüz düşmüştür ki haçın ağırlığı olmaksızın bile sık sık tökezleyip düşmektedir. Sokağın kenarına dizilmiş insanlar acıyla ağlamaktadır.
Senin için ağlıyoruz efendim. Ağlıyoruz. İç bunu. İç.
Ey Kudüslü kadınlar. Benim için ağlamayın. Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Yaş ağaca bunları yaparlarsa kuruya neler yapmazlar ki?
Tanrı yardımcın olsun. Senin için dua edeceğim.
Ve askerlerin biraz sonra kullanmaya hazırlandığı metal çivilerin seslerini duyuyoruz. İsa ile birlikte haça gerilecek olan iki suçlu yerde haç üstüne yatırılmışlardır. Bunlardan biri acıyla haykırır. İsa'nın pelerini alınır ve yere haçın üzerine yatırılır. Elleri haç üzerine gerilir. Yanındaki adamların haça çakılış sesleri duyulur. Şimdi sıra İsa'dadır. Kalın çiviler ellerine ve ayaklarına çakılır. Haçlar yavaşça kaldırılıp yerlerine yerleştirilirler. Ayaklarından ve bileklerinden çivilenmiş İsa artık nefes almakta güçlük çekmektedir.
Kaldırın!
Bazıları hala deli gibi bağırmakta ve yumruklarını savurmaktadırlar.
İpleri çözün!
Buna rağmen haçın yanında acı içinde ağlayanlar vardır. Hanna ve Kafayas haçın dibinde öylesine durmaktadırlar. Hanna konuşur.
Onları bağışla baba. Ne yaptıklarını bilmiyorlar.
Başkalarını kurtarmıştı. Hadi kendini kurtarsın bakalım.
Sen Mesih, sen kendini kurtar bakalım. Hadi.
Diğerleri de İsa ile dalga geçerler.
Mucizelerinden birini göster bize.
Ve İsa iki haydut arasında çarmıha girildi. Böylece kendisinden 700 yıl önce yaşamış olan Yaşaya peygamberin sözleri gerçekleşti.
Haçın üzerinde hareketsiz duran üç kişi için zaman çok yavaş geçmektedir. Sonra komutan İsa'nın pelerinini askerlere atar.
Bu alelade bir ermişin elbisesi değildi.
Dur bir dakika.
Buraya çekelim.
Askerler İsa'nın elbisesini paylaşmak için kura çektiler. Tek tek her parça için zar attılar.
Bir asker İsa'nın haçına merdiven dayayıp çıkar ve Roman harfleriyle yazılmış bir levhayı İsa'nın başının üstüne çakar.
Ve İsa'nın başının üstüne şöyle bir levha kondu. Yahudilerin kralı.
Asker elindeki beze sarılmış sopayı sirkenin içine batırır.
Yahudilerin kralıysan kurtar kendini bakalım.
Bunu İsa'nın başındaki ve yüzündeki yaralara, kurumuş dudaklarına sürer. İsa başını çevirir. En azından bir asker diğerlerinden farklı olarak İsa'ya insaflı davranmıştır. Öğrencileri gözyaşları içinde görür. Özellikle de Simon Petrus. Yahuda ise görünürlerde yoktur.
Öğle üzeriydi. O andan itibaren 3 saat süreyle tüm ülke karanlığa gömüldü.
Halk korku içinde sağa sola kaçmaya başlar.
Kutsal tapınağın perdesi tam ortasından yırtılıp ikiye ayrıldı.
Baba. Ruhumu sana teslim ediyorum. Sana teslim ediyorum. Sana.
Ve sonra birdenbire sessizlik içinde komutanın sesi duyulur.
Gerçekten de suçsuz bir adamdı. Ve Tanrı'nın oğluydu o.
Yüksek Din Meclisi'nin üyelerinden olup da İsa'nın çarmıha girilmesini onaylamayan Arimetyalı Yusuf adlı bir adam İsa'nın cesedini kendine ait bir mezara yatırmak için Pilatus'tan izin aldı. Yahudilerin haftalık ibadet günü Cuma akşamı başlıyor ve o günün kutsallığı bozulmasın diye bütün cesetlerin güneş batmadan önce gömülmesi gerekiyordu. Bu nedenle Arimeteyalı Yusuf, İsa'nın cesedini mezara yatırmak için acele ediyordu. Bundan sonraki pazar günü erkenden kadınlar, İsa'nın cesedini mumyalamak için özel baharatlarla mezara geldiler. Ağır mezar taşını nasıl kaldıracağız diye düşünürlerken, baktılar ki taş bir kenara itilmiş, mezarsa bomboş.
Kadınlar şaşırmıştır. Çünkü girişteki koca taş yok olmuş ve mezar açılmıştır. İçi boştur. Sadece kenarda sargılar kalmıştır. Aniden yanlarında bir ışık belirir.
Diriyi neden ölüler arasında arıyorsunuz? İsa burada değil, dirildi. Celili'deyken size ne söylediğini hatırlayın. İnsanoğlu günahkarlara teslim edilecek, çarmıha gerilecek ve üçüncü günde yeniden dirilecek demişti.
Kadınlar bu tuhaf olayı duyurmak için hemen koşarlar.
Dinleyin, mezar taşı bir yana itilmişti. İçeri girip baktık ki Efendimizin cesedi yok olmuş.
Ne? Yok mu olmuş?
Yok. Sonra iki melek göründü. Güneş gibi parlak. Bize neden diriyi ölüler arasında arıyorsunuz dediler. Çok şaşırdık.
Haberi alan Simon Petrus çok şaşırır.
Evet. Bize inanın. Gidip gözlerinizle görün. Mezar bomboş. Efendimiz kaybolmuş. Petrus bize inanmalısın.
Ve sonra Simon Petrus bütün gücüyle mezara koşar. Mezarda hayret içinde diz çöker ve sargıları eline alır. Sonra eğilip dua etmeye başlar. Öğrenciler yeni haberin heyecanıyla arka odada toplanıyor.
İsa öğrencilerinden ikisine göründü. Onlar heyecanla gelip diğerlerini anlattılar. Efendimiz gerçekten dirildi dediler. Böyle konuşup dururlarken İsa'nın ta kendisi onların arasında görünüverdi.
Parlak giysisi içinde İsa'nın orada olduğunu fark ederler. İsa onlara gülümser.
Size esenlik olsun. Neden şaşıyorsunuz? Neden kafanıza kuşkular giriyor? Bakın, ellerime ayaklarıma bakın. Gerçekten benim, dokunun bana. O zaman anlayacaksınız. Çünkü hayaletin eti kemiği yoktur ama görüyorsunuz ki benim var. Henüz ben aranızdayken bütün bu olacakları size anlatmıştım. Tevrat'ta, Zebur'da ve eski peygamberlerin kitaplarında hakkında yazılan her şey gerçekleşecek demiştim. Kitapta şöyle yazılı: Mesih ıstırap çekecek ve öldükten sonra üçüncü gün dirilecek. Kudüs'ten başlayarak tüm uluslara günahlarının bağışlanması için tövbe edip bana inanmaları gerektiği öğretilecek. Siz bütün bunlara tanık oldunuz. Ben Tanrı'nın vaat ettiği kutsal ruhu size ileteceğim. Ama kutsal ruhun gücüyle donatılıncaya dek Kudüs'te bekleyin.
İsa'yı kırlara doğru izlerler. Ve kutsanma için önünde diz çekerler.
Tanrı sizi kutsayıp korusun. Gökte ve yeryüzünde bütün kudret bana verildi. Onun için gidin, bütün ulusları öğrencilerim olmak üzere yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin. Size verdiğim tüm buyruklara uymayı onlara öğretin. İşte ben her an dünyanın sonuna dek sizinle beraberim. Amin.
İsa konuşurken yavaş yavaş göğe dönmek ister.
Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen bizi arayın. Adresimiz MBE 128 Taksim, İstanbul.